Ayrım 9. Sayfa 107. Güzel bir gün gibi ümit. Serince bir rüzgarın tül perdeleri kıpırdattığı berrak bir ilk yaz sabahı. Bütün sabahlar gibi aydınlık vaatlerle dolu. Boris Vian'ın Cezayir Savaşı sırasında yazdığı o ünlü asker kaçağı şarkısını dinliyorum. İlk kez 5 yaşındayken duymuştum. Maul Ojji söylüyordu. Babam Fransa'dan getirmişti. Sözlerini anlamamıştım ama müziğini çok sevmiştim. 20'li yaşlarımda Reggiani'nin sesinden dinlemiştim. Şimdi çalan da onun söylediği. Fransızlar kendilerini savaşın heyecanına kaptırdıkları, Fransız askerleriyle polislerinin Cezayirlileri işkencelerle kırıp geçirdikleri, iki tarafta da vatanseverlik duygularının alabildiğine coştuğu o günlerde Vian şarkısıyla savaşa karşı çıkmıştı. Size Sayın Başkanım, yazdığım bu mektup belki de okursunuz birazcık vakit bulup. Böyle başlıyordu şarkı. Şarkı yüz binlerce sattıktan sonra yasaklanmıştı. Savaş sırasında savaşa karşı çıkan bir şarkı istemiyordu yöneticiler. Kahramanlık türküleri, marşlar istiyorlardı. Fransa'yı, Fransızları, yöneticileri öven, genç çocukları kahramanlık adına ölmeye kışkırtan şarkılardı onların sevdikleri. Vian gibi bir hainin söylediklerini sevmemişlerdi. Askerlik kağıtlarım demin geçti elime. Çarşambaymış son günüm, gitmek için cepheye. Vian, askere çağrılan genç bir çocuğun ağzından konuşuyordu. Reggiani, bu şarkının girişine savaş meydanını anlatan bir şiir de eklemişti. Şimdi ben o şarkıyı dinliyordum. Tül perdelerin rüzgarla kıpırdadığı bir yaz sabahı. Ümitlerin azaldığı, karanlığın arttığı bir ülkedeyim. Acı ve öfke diğer duyguları bastırıyor. Ve işte tam da böyle bir zamanda Reggiani'nin sesinden ulaşıyor bana Boris Vian. Bir ümit gibi. Ümidin bittiği yerde çoğalıyor ümit. Şairler varsa, şarkılar varsa ümit de var. Cezayir Savaşı çoktan bitti. Savaşı yönetenler çoktan öldüler. Öldürdükleriyle birlikteler şimdi. Hepsi geçti. Geriye bu şarkı kaldı. Her zaman karşı çıkanlar olacak. Her zaman gerçeği söyleyenler, her zaman savaşın anlamsızlığını anlayanlar olacak. Onların sesi kuşaklardan kuşaklara akacak. Ümide ihtiyaç olduğunda. En zor zamanlarda duyulacak onların sesleri. Bu karanlık, bu dağdağlı günlerde bir bebek girdi hayatıma. Kırmızı ipekten bir kumaş gibi kırışık yüzü, şiş gözleri, uzun parmaklı minik elleriyle getirdiklerinde garip bir acı ve isimsiz, bilmediğim, damarlarınıza bir ilaç zerk ettiklerinde hissettiğiniz o baş dönmesiyle karışık sıcaklığı andıran tuhaf bir duygu hissettim. Parmağımı uzattığımda tuttu, çok çaresizdi. Nerede doğduğunu, kim olduğunu, neler yaşayacağını bilmiyordu. Yüzünü buruşturuyor ve soluk almaya çalışıyordu. Kimseye düşman değildi ve bir düşmanı yoktu. Ona düşmanlıklar öğreteceklerini düşündüm. Öfkeler ve çaresizlikler. Onu alıp kaçırmak istedim. Ama nereye? Zaten hissettiğim acının nedeni de buydu. Bir bebek yaşayacaklarından nasıl kurtarılır? Nasıl kurtarılır bu insanların ön yargılı düşmanlıklarından? Başka yerlerde doğan bebeklere düşman olmaktan nasıl kurtarılır? O, biraz büyüdüğünde ona Vian'ın şarkısını dinleteceğim. Ama Sayın Başkanım, bunu yapmak istemem. Zavallı insanları vurmak için doğmadım ben. Bu küçük şey, bu zorlukla soluk alan bebek, uzun parmaklarıyla parmağıma tutunan torunum, kırmızı ipekten bir kumaş gibi kırışık yüzü ve şiş gözleriyle henüz ikimizin de bilmediği duygular yaratan bu çaresiz, zavallı insanları vurmak için doğmadı. Onlara bir düşmanlığı yok. Sadece nefes almak ve süt emmek istiyor. Kendine uzanan parmakları tutuyor. Ayakları minicik. Onun bizim yaşadığımızdan daha farklı bir hayatı olacağını düşündüm. Büyük bölümünü benim izleyemeyeceğim hayatı. Bizimkine benzemeyecek. Bu bende ümitler yaratıyor. Yaşadıklarımıza dayanma gücü veriyor. Acılar yaşıyoruz, daha da yaşayacağız belki ama bu doğan bebekler bunları çekmeyecekler. Onlar düşman olmayacaklar birilerine. Bayrakların, sınırların, toprakların kutsallığı karşılığında çocukların, gençlerin kurban edildiği bir hayatın zavallı esirleri olarak büyümeyecekler. Yaşarsam ona Viyana'nın şarkısını dinleteceğim. Eğer bu badireleri atlatamazsak, eğer o bir şarkıyı dinleyecek çağ geldiğinde ben buralarda olamazsam, eminim bu yazıyı hatırlayan biri ona bu şarkıyı dinletecek. Onu ilk gördüğünde, aynı annesini ilk kez gördüğünde olduğu gibi bilmediği bir duyguyla, tuhaf, sıcak bir baş dönmesiyle sarsılan dedesinin ona vasiyeti gibi. Ama Sayın Başkanım, bunu yapmak istemem. Zavallı insanları vurmak için doğmadım ben. Ama bizi sarmalayan, bütün bu karanlığa karşın umutluyum. Onlar iyi yaşayacaklar. Bir ümit gibi bu bebek. Şunu öğrenecek, hepimiz geçeceğiz bu hayattan. O da geçecek, geriye şiirler kalacak. Kalabalıkların ön yargılarına, ezberlenmiş düşmanlıklarına aldırmayan şiirler. Çocukların ölümüne karşı çıkan şiirler. Bu bebek kimseyi öldürmek için doğmadı. Hiçbir bebek bunun için doğmaz zaten. Yaşamak için doğarlar onlar. Mümkünse yaşatmak için. Henüz daha adını bile bilmeyen bu kırmızı ipek parçası bir gün büyüdüğünde, bir gün okumayı öğrendiğinde kendisine dedesinin yazdığı bir mektubu okuyacak. Kimseye ırkından, dininden, düşüncelerinden dolayı düşman olma kızım. Savaşlara göndermek isterlerse kaç. Savaşacaksan savaşlara karşı savaş. Zorbalardan yana olma kızım. Ezilenleri, çaresizleri, güçsüzleri, bebekleri koru. Yapayalnız da kalsan doğru bildiklerini söyle. Sen bir toprağın parçası değilsin. Sen bütün dünyanın parçasısın. Dünyanın neresinde doğarlarsa doğsunlar, seninle birlikte doğan bütün bebekler senin arkadaşların. Onlar düşmanın değil. Onların da senin gibi minik elleri var. Onlar da senin gibi yüzlerini buruşturuyorlar. Onları sev kızım. Ama bana asıl ümit veren, bütün bu satırların onun bunları anlayacağı yaşa geldiğinde anlamsızlaşacak olma ihtimali. Onun dedesinin neden bahsettiğini bile anlamaması, neden başka yerlerde, başka topraklarda, başka ırktan, başka dinden doğanlara düşman olayım ki diye sorması. Bunu umut ediyorum. Rüzgar perdeleri kımıldatıyor. Reciani'yi dinliyorum. Viyana'nın sözlerini. Ona hain demişlerdi. Hain diyenler yok oldular. Yazdığı şarkı kaldı geriye. Bu küçük bebeğin Viyana'nın hainlikle suçlayanlardan olacağına, Viyana gibi hainlikle suçlanan biri olmasına dilerim. Ona bu şarkıyı dinleteceğim. Herkes savaşı, düşmanlığı alkışlarken bile onun karşı çıkabilmesini istiyorum. Kalabalıklardan, suçlamalardan, damgalardan korkmamasını. Bağıracaksa korkutmak için değil, korkmayın diye bağırmasını. Şimdi ise o sadece biraz süt için bağırıyor, bütün bebekler gibi. Uzun parmaklı elleriyle parmağımı tutuyor. Güçsüz, çaresiz. Babamın daha çok genç bir yazarken yazdığı ilk piyesi bir doğum sahnesiyle bitiyordu. Ve piyesin kahramanı bir mahkum daha doğdu diyordu. Bu küçük bebeğin bir mahkum olarak doğmadığını ümit ediyorum. Ona şarkıların, şiirlerin, kitapların mahkumiyetten kurtaracağını düşünüyorum. Güzel bir ilk yaz sabahı. Serince, temiz bir rüzgar esiyor. Ümidin bitmeye yaklaştığı yerde bile ümitli olmayı öğütlüyor bu aydınlık sabah bana. Onun sözünü tutuyorum. Ümitliyim. Bütün bunlar geçecek. Bu karanlık dağılacak. Bu bebekler bambaşka bir hayatı yaşayacaklar. Kimsenin kimseyi öldürmediği, kimsenin kimseye düşman olmadığı, zorbaların iktidarları için bütün bir ülkeyi yakamadıkları bir hayatı. Uzun parmaklı küçük elleri var. Kırmızı ipekten bir kumaş gibi buruşuk bir yüzü. Ayakları avuçlarımda kayboluyor. Bebekler doğduğu sürece ümit vardır. Hiç bitmez. Daha adını bile bilmiyor ama benim cesaretimi ve ümidimi arttırıyor. Eğer yaşarsam ona Viyana'nın şarkısını dinleteceğim. Ama Sayın Başkanım, bunu yapmak istemem. Zavallı insanları vurmak için doğmadım ben. Eğer ben dinletemezsem bu yazıyı okuyan biri dinletecek. Ve diyecek ki ona, Senin deden ümidini hiç kaybetmedi. Sen de kaybetme. Cami ışıklarına bakan çocuk. Sayfa 115. Çocukluktan gençliğe geçmeye çalıştığım dönemlerde yazarlık hayalleriyle dolu olduğumu gören babam, yanağını cama yapıştırıp evin çaprazındaki caminin şerefesinde iftar zamanını haber veren ışıkların yansımasını, ışıklar yanar yanmaz bunu bağırarak haber verdiğinde büyüklerin aferinini almak için heyecanla bekleyen bir çocuğu anlatabilir misin demişti. Yaklaşık 40 yıldan beri o çocuk aklımdadır. Hala o sahneyi ve o çocuğu en iyi biçimde nasıl anlatacağımı bulamadım. Ama bu görüntü benim yazarlık temrinlerimden biri oldu. Babamın kendi çocukluğunun anılarının arasından çıkartıp bana yazı ödevi olarak verdiği sahneye kendi çocukluğumun anıları da eklendi. Evimizin hemen karşısındaki küçük cami, Ramazan geceleri mahallenin çocuklarıyla birlikte gittiğimiz teravih namazları, camideki büyüklerin bize başka zamanlarda pek de göstermedikleri bir şefkati göstermeleri, hala çocuk aklımda ezberlediğim biçimde söylediğim Allahümme salli, Âlâ'nın muhteşem melodisiyle dalgalar gibi kabaran o tuhaf coşku, namaz çıkışında hissettiğimiz o ağır başlı memnuniyet, sahur vakti sıcak yataktan gözlerim yarı kapalı kalkıp sobası yakılmış salonda hazırlanmış sofraya oturuşum. Galiba sadece Ramazanlarda yapılan o yumurtaya bulanmış ekmek kızartmaları, demli çay, beni sevgiyle ve gururla bağrına bastığını düşündüğüm büyük bir kalabalığın parçası olmanın güveni ve sonsuz bir huzur. Allah'ı çok sevmiştim. Ondan benim anlamadığım kelimelerle söz ediyorlardı. Ama o benim için beni sevmesini istediğim temiz yüzlü yaşlı bir dedeydi. Oruç tuttuğum zamanlarda bana gülümsediğini düşünürdüm. Doğrusu ya ondan pek korkmazdım. Ama beni sevmesini isterdim. İlk kez okulda din hocası cehennemi uzun uzadıya bütün korkunçluğuyla anlattığında dehşete düşmüştüm. Benim teravih namazlarında, iftarlarda, sahurlarda hissettiklerimle hocanın anlattıkları hiç birbirine benzemiyordu. O beni çok korkutan, bana çok uzak, çok mesafeli, çok gazaplı, benim çocuk aklımın kavrayamayacağı çok ürkütücü bir güçten bahsediyordu. Biz dede torun değildik, beni sevmiyordu. Kötü bir şey yaparsam beni ateşlerin içine atacak, beni yakacak, bana acılar çektirecekti. Ben ona hiç böyle şeyler yapmazdım ki. Ben onun için hiç böyle cezalar düşünmezdim ki. Ben onu seviyordum. O niye beni ateşlerin içine atmak istiyordu? Çok korktuğumu, çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Bir daha uzun yıllar camiye gitmedim. Din hocası benim çocukluk dünyamın en huzurlu hayalini, o soğuk yatakhanelerde uyumadan önce dua edip kendisine gülümsediğim, herkes bana yaramazlık yaptım diye kızdığında kendisine sığındığım yakınımı benden koparmıştı. Sonra büyüdüm. İnanmanın huzurundan aklın huzursuzluğuna geçtim. O çocukluk dönemimden sonra bir daha hiç dindar olmadım, oruç tutmadım, dua etmedim, namaz kılmadım. Lise yıllarında karşımdakinin inançlarına hiç aldırmaz, herkesin korktuğu bir güçten korkmamamın tuhaf lezzetiyle diğer çocuklarla kıyasıya tartışırdım. Onlar Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışırlardı, ben yokluğunu. Küçük bir çocukken inanmayı ne kadar sevdiysem, ilk gençliğimde de inanmamayı o kadar sevdim. Baş kaldırmanın müthiş cazibesine kapılmıştım. Hayatın zıpkınlı acılarından beni koruyacak bir güç yoktu artık. Her acı doğrudan tenime yapışıyor, o acıları taşımakta ilahi bir güç bana yardımcı olmuyordu. 20'li yaşlarımda Ankara'da bir işçi kooperatifinde karımla birlikte epeyce sıkıntılar çekerek yaşarken, komşularımız olan bir inançlı insanlar grubuyla karşılaşmıştık. Gerçekten çok hoş insanlardı, yumuşaktılar, hoşgörülüydüler. Benim gençlik saygısızlıklarımı kibar bir sabırla karşılıyorlardı. Aralarından bir tanesi eski bir kabadayıydı. İri yarı, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Epey kavgaya karışmış, günahın her türlüsüne batıp çıkmıştı. Sonra inancı bulmuştu. Beni sessizce dinler, ben sözümü bitirince "Ahmet, kardeşim" diye başlardı lafa. Beni doğru yola getirmek için uğraşırdı. Dini korkuyla değil, sevgiyle anlatırdı. Zor günlerdi. Babam hapisteydi, kız kardeşim hastaydı, karım hamileydi. 5 kuruş para yoktu. Bir yayın evinin zemin katında düzeltmen olarak çalışıyor, kazandığım paranın çoğunu kiraya veriyordum. O sırada hayatımdaki en iyi şey o dindar insanlardı. Dindarları sevdim. İnançlarını paylaşmadım ama onlara ve inançlarına imrendim. Bana çocukluğumu, teravih namazlarını, sahurları, iftar sofralarını, huzuru hatırlatıyorlardı. Öfkeli değillerdi, çıkarcı değillerdi. Haramdan ölesiye korkuyorlardı. Muhtaçlara yardım ediyorlardı. İnançlarıyla böbürlenmiyorlar, dini bir gösterişe döndürmüyorlardı. Onlara saygı göstermeyi öğrendim. Kendi inançsızlığımla onları kırmamaya özen gösterdim. Zor günlerde bir inançsıza bağışladıkları dostluğu hiç unutmadım. Din hakkında düşünmeye başladım. Din bir afyondur. Ezberinden din nedir sorusuna geçtim. İnsanların ve toplumların hayatında dinin yerini merak ettim. Gerçek bir dindarla, bir müminle, dini gösterişli bir rozet gibi yakasına takanlar arasındaki farkı gördüm. İçinde bir vahşetle, bencillikle hatta kötülükle doğan ve ölüm gibi karanlık bir yok oluşla, varlıkları sona eren insanların gelişiminde, yaşama gücü buluşunda, ahlakı yaratışında, vahşetine sınırlayışında dinin çok önemli kültürel bir değer olduğunu fark ettim. Dindar olmadım, inançlı olmadım, hala da değilim. Hiçbir zamanda olmayacağım herhalde. Ama din fikrini, gerçek dindarları seviyorum. Tanrı ile ilişkim ise anlatılması çok zor çelişkilerle dolu. Varlığına inanmıyorum ama o varmış gibi hissetmekten hoşlanıyorum. Annemin mezarına gittiğimde dua etmiyorum ama annemi ona emanet ediyorum. Artık ne ölümden ne de ölümden sonrasından korkuyorum ama öldükten sonra seveceğim bir ışıkla karşılaşıp yaramazlık yapmış küçük bir çocuk gibi ona sığınıp gülümseyeceğimi aklımdan geçiriyorum. Din hocası, cehennemi anlatana kadar süren kuvvetli bir inanca dayalı ilişkim şimdi bir başka biçimde sürüyor. Onun adına yeryüzünde cehennemi yaratanları, onun adıyla gösteriş yapanları, onun adına benim gibi inançsızları öfkelenenleri, onun adını sadece insanları korkutmak için kullananları onunla arama sokmuyorum. Tanrı'dan bir beklentim yok. Ona duyduğum sevginin eğer o varsa bir beklentiden ya da bir korkudan kaynaklanmadığını o biliyor. Günahkar olduğumu da babasının sevgisine sığınan biraz şımarık bir evlat gibi bu günahları işlemeye devam edeceğimi de. Din adına dehşet salanlar ne derlerse desinler, başkaları için kötülük düşünmeyenleri onun affedeceğine inancım tam. Benim Tanrım her şeyden önce başkaları için kötülük düşündün mü diye soracak bir Tanrı. Başkaları için kötülük düşünmezsem, onun varlığına inanmasam bile beni affedeceğini sanıyorum. Affetmezse de gücenmeyeceğim. Çocukluğumda tuttuğum oruçların, oturduğum iftar sofralarının huzurunu hiç unutmadım. Bugün bir tek kez öyle bir huzurla iftar yapabilmek isterdim. O huzuru hissedenler, dilerim o huzuru gereksiz öfkelerle bozmazlar. Ben bir daha o huzuru bulamayacağım. Ama yanağını dışarının soğuğunu hissederek cama dayayıp, evin çaprazındaki caminin ışıklarının yanmasını bekleyen çocuğu anlatmayı hep deneyeceğim. Sanırım bunu hiçbir zaman tam da beceremeyeceğim. Ayrım sonu, sayfa 120.